Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 30 Haban 1404, Hicri Kameri 30 Cemadiyol Evvel 1447, Miladi 21 Kasım 2025 Cuma. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve siyasi yorumun ardından sırasıyla İran Hanım Podcast'ı, İman Nuru, Hidayet Hadisi ve İran'ı Gezelim Görelim adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Tuğgeneral Naini, düşmanların İran'ın gücü hakkındaki hesapları yanlıştı. Rusya İran nükleer silah üretmeye çalışmıyor. Amerika'nın İran'a yeni yaptırımları. İran Dışişleri Bakanı Amerika müzakere sürecinde taleplerini dayatmaya çalışıyor. Hamas İsrail rejiminin çocuk hakları ihlalcileri utanç listesine alınması gerekir. Dışişleri Bakanlığı Ajansı'nın İran'a karşı kararı hukuka aykırı ve dayanıksızdır. Aşırı sağcı Siyonistlere Mescid-i Aksa'yı organize saldırısı gerçekleşti. Şimdi haberler. İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Sözcüsü, 12 günlük savaşta İran'ın füze gücünün gerçek ve caydırıcı olduğunu ve Amerikalıların İran'ın balistik füzeleriyle başa çıkmanın da kolay olmadığını anladığını söyledi. İran Devrimi Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Naini, özgürlüğün öncülere etkinliğinde yaptığı konuşmada 12 günlük saldırgan savaşın dünya çapında en karmaşık çatışmalardan biri olduğunu ve düşmanların İran'ın güç unsurları hakkında yanlış hesaplamalarından ile maddi yapılara dayanmalarından onların ana yenilgisi olduğunu vurguladı. Tuğgeneral Naini, bu savaşın operasyonel stratejisinin İran'daki savaş komuta merkezine hızlı ve güçlü bir darbe indirerek İran'ın anlık savaş kapasitesini yok etmek olduğunu belirtti. Sözcü, düşmanların en büyük yanlış hesaplamasının İslam Cumhuriyeti'nin gücünü yalnızca güvenlik ve savunma yapılarından aldığı düşüncesi olduğunu ve 8 yıllık savaşta da aynı hatayı yaptıkları ifade etti. Ancak düşman sistemin gerçek gücünü, yani halkı ve bunu yumuşak güç olduğunu hesaba katmadı ve doğru bir değerlendirme yapmadı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Amerikalıların anlaşma hakkında konuştuklarında aslında kendi taleplerine dayatmak istediklerini ve bunun İran tarafından deneyimlendiğini söyledi. Seyda Abbas Arakçı, Ekonomist ile yaptığı röportajda şunları ekledi. Evet, biz bir anlaşmaya evet diyoruz ama adil ve dengeli bir anlaşmaya. İki ay önce New York'ta da böyleydi. Müzakereye hazırız ama dayatma için değil. Irakçı, İsrail'in İran'a olası bir sonraki saldırısına ne kadar hazır oldukları sorulduğunda şöyle dedi. Önceki savaştan daha fazla hazırız. Bildiğiniz gibi füzelerimiz miktar ve kalite açısından daha iyi durumda. 12 günlük savaşta da çok dersler aldık. Tüm konular üzerinde çalıştık ve tamamen hazırız. Öncekinden daha hazırız ama bu savaşı istiyoruz demek değildir. Bakan ayrıca şunları ekledi. Ruslar 12 günlük savaş sırasında bize çok yardımcı oldular. O zamandan sonra da işbirliğimiz öncekinden daha fazla oldu. Bu yüzden söylüyorum, önceki savaştan bile daha hazırız. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin baskısı altında ajans üyesi ülkeler tarafından kabul edilen İran'ın barışın nükleer programına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararını hukuka aykırı ve dayanıksız olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yayımladı. Açıklamada 3 Avrupa ülkesi ve Amerika'nın bu kararı tasarlayıp Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na dayatmasının, onların sorumsuz yaklaşımının ve ajansı İran'a baskı aracı olarak kullanma ısrarlarının açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Açıklamada Batı ve destekçilerinin sayısal üstünlüğünü kullanarak ve yönetim kurulu üyelerinin neredeyse yarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesinin muhalefetine rağmen kabul edilen bu kararın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının temel ilkelerini ihlal ettiği vurgulandı. Kararın ülkelerin barışçıl amaçlarla nükleer enerji kullanma hakkına saygı ilkesine dışındı ve eski güvenlik konseyi kararlarında yer alan zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması taleplerini tekrarladığı ifade edildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Perşembe akşamı telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı telefon görüşmesinde İran'ın bölge ülkeleriyle barış ve istikrarı güçlendirmeye yönelik girişimleri ve diplomatik istişarelerine değinirken bu sürecin tüm etkili tarafların da katılımı ile devam ettirilmesinin önemini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bölgesel danışma ve işbirliği çerçevesinin bölge ülkeleri arasındaki meselenin çözümü için uygun bir yöntem olduğunu belirtti ve Moskova'nın bu alanda Tahran ile yakın koordinasyonun sürdürmesine hazır olduğunu ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Cuma günü yaptığı açıklamada İran'ın uranyum stoklarına ilişkin iddiaları tekrar ederken vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah yapmanın peşinde değildir. Rafael Grossi, Amerika ve İsrail rejiminin İran'a yönelik yasa dışı askeri saldırılarını kınamadan şunları söyledi. Gerçek şu ki bu saldırılar İran'ın nükleer altyapısına çok ciddi zararlar verdi. Ancak tüm bu teknik kabiliyetlerin yeniden inşa edilemez olduğunu söylenemez. Bu İran'ın bilmediği veya yeniden üretemeyeceği bir teknoloji değildir. Amerika Hazine Bakanı İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı olarak 14 kişi, 24 şirket, 10 gemi ve 7 uçağı yaptırım listesini aldı. Amerika Hazine Bakanlığı İran'ın barışın nükleer programına yönelik baskılarını sürdürerek İran'a ait bir petrol ağını yeni yaptırımlar uyguladı. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada bugünkü adım İran'ın nükleer silah geliştirme vekil terör gruplarına vekaleten terör gruplarına destek sağlama ve gelirlerini engelleme yolu ile nükleer emellerini sınırlama çabalarına yönelik maksimum baskının devamıdır dedi. Amerika Hazine Bakanı ayrıca 6 gemiyi hedef aldığını ve İran'ın petrol ihracatını pazara ulaştırmak için dayandığı gölge tanker filosuna yönelik yaptırımların genişletildiğini belirtti. İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair Tel Aviv'i uçuş not rotalarından tamamen çıkardı. İsrail medyası Jerusalem Post Perşembe günü yayınladığı haberde Ryanair daha önce 2025-2026 kış sezonunda işgal altındaki Filistin topraklarına uçuş yapmayacağını açıklamasının ardından Tel Aviv'i çevrim içi destinasyon haritasından kaldırdığını bildirdi. Habere göre hava yolu şirketi tarafından uçuşların yeniden başlatılması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail medyası Maariv, Tel Aviv'in sadece askıya alınmış bir destinasyon olarak işaretlenmek yerine Ryanair'in web sitesindeki destinasyon listelerinden tamamen çıkarıldığını belirtti. Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı daimi temsilcisi Perşembe günü yaptığı açıklamada İran ile ilgili karşıt bir kararın ajans yönetim kurulunda kabul edilmesi için yapılan baskının durumu sadece daha da kötüleştireceğini söyledi. Li Song yönetim kurulu toplantısında şunları ekledi. Gücü keyfi olarak kullanan ve takıntılı bir şekilde karşı koyma ve baskı uygulayan ülkeler İran İslam Cumhuriyeti'nin mevcut nükleer meselesinin de sorumlularıdır. Çin'in ajans daimi temsilcisi İsrail ve Amerika'nın bu yıl Haziran ayında ajans denetimleri altındaki İran nükleer tesislerine saldırdığını ve bunun İran nükleer meselesinin durumunda köklü bir değişikliğe yol açtığını vurguladı. Kıdemli Çinli diplomat bu tür bir eylemin uluslararası toplum ve ajans tarafından güçlü şekilde kınanması gerektiğini belirtirken, Eylül ayında ajans genel müdürü ile İran arasında Kahire Anlaşması'nın imzalamasının da olumlu bir gelişme olduğunu ve bunun taraflar için denetim işbirliğinin tamamen yeniden canlandırılması açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu hatırlattı. Bir İbranici gazete Cuma günü yayınladığı haberde İsrail ordusunun da Lübnan'a olası birkaç günlük bir saldırıya hazırlık yaptığını bildirdi. İbranice yayın yapan İsrail Hayom gazetesi, İsrail ordusunun Lübnan'a karşı birkaç günlük bir çatışma olasılığını hazırlandığını ve bu süreçte İsrail'in füze saldırılarına hedef olabileceğini yazdı. Gazete, ismini açıklamayan bir üst düzey İsrail yetkilisine dayandırdığı haberde, ordu çatışma başlarsa birkaç gün boyunca savaşmaya hazır ifadelerine yer verdi. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayınladığı açıklamada İsrail rejiminin çocuk hakları ihlalcileri utanç listesine alınması gerektiğini duyurdu. Hamas açıklamasında Filistin'in çocuklar 7-10 yıldır organize İsrail terörünün kurbanı olmuştur ve biz işgalci rejim liderlerinden yargılanmasını ve çocuklarımızın haklarını her yerdeki çocuklar gibi kullanabilmeleri için desteklenmesini talep ediyoruz denildi. Onlarca aşırı sağcı Siyonist İsrail güvenlik güçlerinin tam desteğiyle Mescid-i Aksa avlularına saldırdı. Kudüs valisi Perşembe günü Siyonist yerleşimci grupların işgalci İsrail güvenlik güçlerinin desteğiyle Mescid-i Aksa avlularına girdiğini açıkladı. İşgal altındaki Kudüs'teki Filistinler İşleri Genel Müdürlüğü de yayınladığı raporda 378 aşırı sağcı yerleşimcinin İsrail polisinin de tam desteğiyle Mescid-i Aksa'ya girip saldırıda bulunduğunu bildirdi. İsrail rejimi bu kutsal mekanda güvenlik önlemlerini artırıp ciddi kısıtlamalar uygulayarak aşırı gruplara Mescid-i Aksa'yı yıkıp iddia ettikleri 3. tapınağı inşa etmeyi planlarını hayata geçirmesini kolaylaştırmaya çalışıyor. Ve İslam ülkeleri dayanışma uyumları kadınlar hep Tatlon müsabakalarından sonunda İranlı sporcu altın madalya ulaştı. Parsüde'nin haberine göre İslam ülkeleri dayanışma oyunlarının yedili mücadele yarışmalarının sonunda Fatime Muhitzade 800 metre koşusunu tamamladı. Fatime Muhitzade yarışta ikinci oldu ancak genel toplamda heptatlon altın madalyasının sahibi oldu. MLS'in yaz transfer döneminde Barcelona'nın Lionel Messi'yi kısa sürede kiralamak için girişimde bulunduğuna dair çıkan bazı haberlerin ardından Japon La Porta'da bu iddiaları kesin bir ile reddetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz, Avrupa sömürgecilik Güney Asya'daki çatışmaların köklerini getirenin geçmiş politikalarında mı başlığı altında? Pakistan Savunma Bakanı ordunun Hindistan ile kapsamlı bir savaş tehdidi nedeniyle tam hazırlık durumunda olduğunu açıkladı. Pakistan, Afganistan topraklarından gerçekleştirilen saldırılarda Hindistan'ın rolü olduğunu iddia ediyor. İslamabad, Hindistan'ın Pakistan ve Afganistan ile olan anlaşmazlıkları çözme niyetinde olmadığını, hatta Pakistan'ın aynı anda iki cephede savaşla karşı karşıya kalabileceğini vurguluyor. Pasruddin haberine göre Pakistan Savunma Bakanı, ülkesinin ordusunun Hindistan ile olası bir topyekun savaş tehdidi nedeniyle en üst düzeyde savaş hazırlığı korulduğunu söyledi. Kısa bir tarihsel bakış, Hindistan-Pakistan anlaşmazlığının Güney Asya'nın en karmaşık ve en uzun süreli çatışmalarından biri olduğunu, köklerinden ise İngiliz sömürge dönemine uzandığını gösteriyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki ateş alevlendiren İngiltere, 15 Ekim 1947 tarihi Güney Asya coğrafyasını kökten değiştiren bir tarihtir. İngiliz Hindistan'ın iki bağımsız devlete bölünmesiyle sözde sömürgeden kurtuluş bir ameliyat gibi gerçekleştirildi. Ancak açılan yaralar hiçbir zaman iyileşmedi. Hindistan ve Pakistan'ın doğuşu sömürgeciliğin sonu değil, benzeri görünmemiş insani ve jeopolitik trajedilerin başlangıcı da oldu. Aynı medeniyetten gelen iki halk, Keşmir, Sind ve Çenab şehirlerinin de suları, terörizm suçlamaları ve belirsiz sınırlar nedeniyle 1947, 1965, 1971 ve 1999 yıllarında dört büyük savaş onlarca kanlı çatışma yaşadı. Bağımsızlık döneminde 14 ila 15 milyon insanın yeniden edilmesi ve 1 milyon kişinin ölmesi şiddetin bitmeyen döngüsünün sadece başlangıcıydı. Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki güvensizlik günümüze kadar uzanan yapısal bir nefrete dönüştü. İngiltere 18. yüzyılın ortalarından itibaren Doğu Hindistan şirketi aracıyla bölgeyi kontrol altına almıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. İran Hanım'ın anlatımı ile İran'daki yaşamının hikayesi. Merhaba, ben İran adında İranlı bir kadınım ve İran Hanım Podcast'inin bir başka bölümünü sizlere anlatıyorum. Her zaman olduğu gibi bu bölümde size hayatın farklı anlarından bahsedeceğim. İran Hanım Podcast'ine hoş geldiniz. Fakat konuya başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu sabah uyandığımda aklım kumaş almakla meşguldu. Perya için güzel bir namaz çarşafı dikmek istiyordum. Tatil günü olduğu için işe veya çocukların okuluna gitme derdim de yoktu. Perya ile pazara gidip zevkine uygun bir kumaş seçmeye karar verdim. Kahve ve Puriya'da baba oğul futbol oynamayı planlamışlardı. Kahvaltıdan sonra yola koyuldum. Sonunda birkaç farklı mağazadaki kumaşlara baktıktan sonra Perya istediği kumaşı seçti. Minik kırmızı çiçekli beyaz bir kumaş. Eve döndük ve Perya televizyon izlemeye başladı. Öğle yemeği için lezzetli bir lahanalı pilav yapmak üzere işe koyuldum. Lahanalı pilav, Şiraz'ın en lezzetli yemeklerinden biri. Evet, Şiraz, sırlar şehri. Şiraz hakkında konuştuğumda havaya portakal çiçeklerin kokusu yayılıyormuş gibi hissettiren bir şehir. Bu şehir, İran'ın güneyindeki Fars eyaletindedir. Çiçeklerle dolu bahçeleri, mis kokulu sokakları ve nazik ve mutlu insanlarıyla bir şehir. Şiraz, İran'ın şiir ve edebiyatının başkenti. Şiirleri hala tüm dünyada okunan Hafız ve Sa'di gibi büyük şairlerin doğum yeridir. Şiraz'a seyahat ederseniz, firuze renkli havuzların yanındaki servi ve portakal ağaçlarının yeryüzünde bir cennet imgesi oluşturduğu Erem Bahçesi'ni mutlaka geziniz. Ya da Hafezi'ye ve Sa'di'ye gidip, İki büyük İran şairinin türbelerinin yanında şiirin ve kültürün kokusunu birlikte içinize çekin. Şiraz sadece bir şehir değil, bir duygudur, huzur ve nezaket duygusu. Şiraz'ın güzelliklerinden biri de renklerin birleşimidir. Sabah güneşinde parlayan Nasirul Mulk Camii'nin rengarenk çinilerinden, el yapımı halılara ve geleneksel desenli yöresel kıyafetlere kadar. Şiraz halkı misafirperverliğiyle ünlüdür. Eğer evlerine misafir olduysanız bir fincan çay ve bir tabak lahanalı pilav mutlaka sizi bekler. Evet, lahanalı pilav. Bugün öğle yemeğinde yapmak istediğim yemeğin aynısı. Pilav, et ve aromatik sebzelerle hazırlanmış mis kokulu ve otantik bir Şiraz yemeği. Önce pirinci yıkadım ve biraz tuzlu suda beklettim. Eskilerin dediği gibi pirinç suda ve tuzda dinlenince daha yumuşak ve lezzetli olur. Sonra lahanayı hazırlamaya koyuldum. Yapraklarını ayırdım, yıkadım ve ince ince kıydım. Perya oturma odasından seslendi. Anne, hala Şiraz yemeği mi yapıyorsun? Güldüm ve dedim ki, evet, evimizin bugün Şiraz gibi kokmasını istiyorum. Soğanı incecik rendeledim, gözlerim yaşardı ama olsun, gözyaşı ve sevgi olmadan yemek yapmak imkansız. Ayrıca aromatik otları, tarhun otunu, dereotunu ve kekiği de temizledim. Otların kokusu, kavrulmuş soğanların kokusuyla birleşince ortaya hoş bir aroma çıktı. İşte bu aşamada sabırlı olmanız gerekiyor çünkü lahanalı pilavın asıl tadı kavurmadan geliyor. Sonra köfteleri yapmaya başladım. Kıymayı, rendelenmiş soğan, tuz ve zerdeçal, karabiber gibi baharatlarla karıştırdım. Kıvamını daha da arttırmak için biraz nohut unu da ekledim. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ellerimle yuvarladım. Perya dedi ki, anne, küçük toplara benziyorlar. Güldüm ve dedim ki, evet, nefis toplar. Dinlenmeleri için buzdolabına koydum. Sonra altın rengi olana kadar kızarttım. Doğranmış lahanayı da yağ, tuz ve zerdeçal ile kavurdum. Yumuşadıklarında güzel kokmaları için biraz limon suyu ekledim. Ardından aromatik otları ekledim. Islatılmış pirinci kaynar suya döktüm. Birkaç dakika sonra pirinç taneleri yarı pişmiş olduğunda suyunu süzdüm. Tencerenin dibine biraz yağ koydum ve birkaç dilim patates koydum. Sonra katmanlar halinde dizmeye başladım. Bir kat pirinç, bir kat lahana ve sebzeler. Sonra biraz kıyma ve en üste kadar böyle devam ettim. Son olarak üzerine biraz demlenmiş safran döktüm. Her şeyin bir araya gelmesi ve safran kokusunun evi doldurması için tencereyi kısık ateşe koydum. Lahanalı pilavın kokusu evi doldurdu. Kahve kapıdan içeri girdiğinde "Vay canına, şiraz kokusu geliyor," dedi. Güldüm ve "Tam da bu. Bir tabak şiraz, lahanalı pilav ve şiraza bir gezi," dedim. Pilavı servis tabağına koyduğumda safranın rengi ve aroması çok hoştu. Pilavın top şeklindeki köfteleri pirincin arasından görünüyordu ve sıcak buharı yükseliyordu. Purya dedi ki, "Anne, eline sağlık. Bu dünyanın en lezzetli yemeğiydi." "Afiyet olsun canım," dedim. Birbirimize sofrayı toplamak için yardım ettik. Kahve bulaşıkları yıkamama yardım etti. Perya ve Purya oyun oynamakla meşguldüler. Ayrıca yarım saat sonra eşimle iki fincan kıtlama çayı içmek için çay demledim. Mutfağı topladık ve bulaşıklar da kaldırıldı. Taze demlenmiş çayı getirip masaya koydum. Çayın buharı yükseliyordu ve havada kakule ve tarçın kokusu vardı. Kahve bardağa baktı ve bana şöyle dedi. "İran, bu çayın kokusu lahanalı pilavın kokusuyla karışmış. Sanki Şiraz hala evimizde." Güldüm ve şöyle dedim. "Şiraz, özellikle de sevgiyle bahsedildiğinde insanın kalbinden asla çıkmaz." Kahve bardağı aldı ve bardaktan buhar yükselirken Hafız'ın şiirlerinden bir mısra fısıldadı. "Senin sevgilinim canım ve bunu bildiğini biliyorum." Ben de devam ettim. "Hem görünmeyeni görüyorsun ve hem yazılmayanı okuyorsun." Gülümsedik ve hep birlikte şöyle dedik. "Hafız-ı Şirazi." Evet, bu kahve ile fısıldadığımız büyük ve sevilen İranlı şair Hafız-ı Şirazi'nin şiirlerinden biriydi. Şiraz'dan bahsederken Hafız'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Hafız, İran ve dünya tarihinin en büyük şairlerinden biridir. Şiirleri sınırları aşarak dünyanın hem doğusunda hem de batısında insanların kalbine ulaşmıştır. Tam adı Şemseddin Muhammed Hafız Şirazi'dir. Hicri 8. yüzyılda yaklaşık 700 yıl önce Şiraz şehrinde doğmuş ve orada yaşayıp vefat etmiştir. Mezarı bugün İran'ın ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın ziyaret ettiği Hafızıye adlı güzel ve huzurlu bir bahçede bulunmaktadır. Hafız'ın yaşamı boyunca İran çalkantılı günler geçirmiştir. Savaşlar, hükümet değişiklikleri ve yoksulluk halkı bitkin düşürmüştür. Ancak o zor zamanlarda Hafız, şiirleriyle insanların kalplerine yeni bir ışık getirmiştir. Şiirleri umut, sevgi ve inançla doluydu. Şiir diliyle insanlara zorlukların ortasında güzelliği görmeyi ve Allah'a yakınlaşmayı öğretti. Hafız insanın karanlıkta bile sevgi ve bilgiyle aydınlığa ulaşabileceğine inanıyordu. Hafızın şiiri hayatın bir tablosu gibidir. Renk, ses ve duygu doludur. Bazen aşktan, bazen irfandan, bazen mutluluktan ve bazen de kurtuluştan bahseder. Hafız, İranlı bir şair olmasına rağmen şiirleri küreselleşmiştir. Hafız'ın şiirleri Farsça yazılmış olsa da ruhu evrenseldir. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilmiş ve dünyanın en büyük yazarlarının eserlerinin yanına yer almıştır. Büyük Alman şair Goethe, Hafız'ın şiirlerini okuduğunda şöyle demiştir. Hafız'ın eşi benzeri yoktur. Hafız'ın şiirleri bugün bile İran evlerinde en değerli kitaplardan biridir. İnsanlar üzgün olduklarında veya umut aradıklarında şiir divanını açar ve Hafız'ın şiirleriyle kişinin kalbine cevap verdiğine inanarak şiirlerinden birkaç beyt okurlar. Hafız'ın şiirlerinde güzellik ve ahlak yan yanadır. Bu şair ikiyüzlülükten, yalandan ve gösterişten nefret eder, dürüstlüğe, saflığa ve imana değer verirdi. İnsanın içini güzelleştirmesi gerektiğini, çünkü dış görüntünün aldatıcı olduğunu, ancak kalbinin hakikatin yurdu olduğunu söylerdi. Bu nedenle Hafız'ın şiiri sadece şiir değildir, bir yaşam felsefesi, kendini Allah'a ve dünyayı tanımanın bir yoludur. Bu nedenle yüzyıllar sonra bile şiiri hala canlıdır. Çünkü tüm insanların kalplerinde aynı olan bir hakikati dile getirir. Hafız'ın divanı bugüne kadar en az 400 kez Farsça ve dünyanın çeşitli dillerinde basılmıştır. İran, Afganistan, Hindistan, Türkiye ve hatta Avrupa ülkelerindeki kütüphanelerde diğer tüm Fars eserlerinden daha fazla sade veya resimli ve tezhip olarak bulunmaktadır. Hafız'ın şiiri sırlar ve gizemlerle doludur ve yoruma açıktır. Yani herkes onu kendi ruh haline ve kalbine göre yorumlar. Bu nedenle insanlar divanını açtığında karşınıza çıkan gazelin, kalbinizin o anda ihtiyaç duyduğu mesajı tam olarak taşıdığına inanırlar. Bu özellik hafız falını İran kültüründe yaşayan ve popüler bir gelenek haline getirmiştir. İnsanların Yelda veya Nevruz gecelerinde şairin ruhuna saygı ve şükranla yaptıkları bir gelenek. Hafızın şiirinin önemli özelliklerinden biri Kur'an-ı Kerim'in Hafız'ın zihni ve dili üzerindeki derin etkisidir. Hafız şiirlerinden birinde şöyle der. Ne yaptıysam Kur'an'ın sayesinde yaptım. Hafız, Kur'an'ı yalnızca kutsal bir kitap olarak değil, aynı zamanda bir anlam ve güzellik kaynağı olarak da görüyordu. Bu nedenle şiirlerinde Kur'an ayetleri ve kavramları görülebilir. Hafız'ın küresel konumu da eşsizdir. Alman şair Goethe gibi büyük düşünürler onun divanından ilham almış ve hatta Goethe'nin Batı-Doğu divanı bile Hafız'ın şiirine olan sevgisinden türemiştir. Ünlü Alman filozof Nietzsche de Hafıza adlı şiirinde bu şairi övmüştür. Bugün Hafız yalnızca İranlı bir şair değil, aynı zamanda İnsanlığın kültürel bir mirası olarak kabul ediliyor. Yüzyıllardır sevgiden, inançtan ve insan özgürlüğünden bahseden bir ses. Peki bu da Şirazlı Hafız'dan. Perya için kumaş aldıktan sonra Şiraz'ın lahanalı pilava ve Şiraz'a, ardından da Hazreti Hafız'a gittik. Elbette Hafız'dan bahsetmek birkaç bölüm gerektirir ama yine de bu İranlı ünlü şairi size çok kısa ama faydalı bir şekilde tanıtmaya çalıştım. Şiraz'a da biraz aşina oldunuz ve Şiraz'ın lahanalı pilavın nasıl pişirileceğini öğrendiniz. Şimdi artık Perya Hanım'ın namaz çarşafını dikmemiz gerekiyor. dikiş makinesinin başına oturduğumda sanki yıllar sonra tekrar dikecekmişim gibi hissettim. Uzun zamandır bir şey dikmemiştim. Elbette iş, çocuklar ve hayatla o kadar meşguldum ki hünerli bir kadın olduğumu ve birçok güzel kıyafeti dikebileceğimi tamamen unutmuştum. Bismillah dedim ve başladım. Perya yanımda oturmuş, büyük bir heyecanla izliyordu. Namaz çarşafını bir an önce dikip başına geçirmek istiyordu. Perya Hanım'ın namaz çarşafını da çok hızlı bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Kumaşın kenarlarını kıvırdım, iğneyi indirdim ve pedala bastım. Dikiş makinesinin sesi beni annemin semaverin yanına beyaz çarşafımı diktiği eski günlere götürdü. O zamanlar bu dikişin ne anlama geldiğini anlamamıştım ama şimdi kendimde anne olduğum için Perya ve Puriya için attığım her adımın ve onlar için ve vaktinde namaz kılabilecek. İslam kültüründe sorumluluk çağı bir çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminde davranışlarından ve seçimlerinden dini olarak sorumlu olduğu bir aşamaya ulaştığı zamandır. Aslında bu yaştan itibaren kişi namaz kılmak, oruç tutmak ve dini kurallara uymakla yükümlüdür. Kızlar için bu yaş yaklaşık 9 kameri yıl, erkekler için ise yaklaşık 15 kameri yıldır. Elbette İranlı ailelerde sorumluluk çağına ulaşmak sadece dini bir kural değil, tatlı ve güzel bir olaydır. Aileler bu günü kutlar, kızlarına hediye olarak seccade veya namaz çarşafı alır ve onlara bu adımın sadece bir görev değil, Allah ile sevgi dolu bir ilişkinin başlangıcı olduğunu öğretir. Şimdi Allah'ın izniyle Perya sorumluluk yaşına geldiğinde onu kutlayacağız ve Perya'nın sorumluluk kutlaması hakkında çok detaylı bir bölümde sizinle konuşacağım. Size İran'da terziliğin geçmişini ve tarihini anlatmak istiyordum ama bu bölümde zaman bulamadım. Bir sonraki bölümde mutlaka sizinle bu konuda konuşacağım. Böylece İran Hanım'ın bir başka bölümünün sonuna geldik. Umarım bu bölümü keyifle dinlemişsinizdir. İran Hanım hakkındaki görüş ve duygularınızı duymanın bu podcast'i hazırlamanın en güzel kısmı olduğunu unutmayın. Mesajlarınızı ve geri bildirimlerinizi her zaman coşkuyla okuyorum çünkü İran Hanım'ı daha samimi kılıyorsunuz. İran Radio web sitemiz iranradio.ai adresinde de hizmetinizde ve bu site ve sosyal medya ağları aracılığıyla bizimle iletişimde kalabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar Allah'a emanet olun, Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Avustralyalı yeni Müslüman Robin şöyle diyor: "Tekrar Kur'an-ı Kerim'i aldım ve okudum. Yerden okumaya devam ettim ve birden şu ayeti gördüm. Sizlerden ayet ve işaret talebinde bulunanlar, acaba size yeteri kadar ayetlerimizi ve işaretlerimizi göstermedik mi? Etrafınıza bakın, yıldızlara ve güneşe bakın ve suyu görün. Tüm bunlar bilen insanlar için işaretlerdir."
Gerçeği yeni Müslümanlardan her birinin yaşamı ve nasıl İslam'ı benimsedikleri konusunda farklı öyküleri vardır. Fakat sözlerinden bazı bölümleri de ortaktır. Bu insanlar önceki inançlarından usanan ve bir kurtuluş yolu arayan ve sonunda İslam'ı bulan insanlardır. Kurtuluşa eren bu insanların nasıl İslam dinini benimsediklerinin anlatımı da farklıdır. Kimileri bir duygu ile ve bir başkası bir heyecanlı ve Robin gibi yeni Müslümanlar mizah diliyle nasıl İslam dinini benimsediğini anlatır.
Robin Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşıyor ve nasıl Müslüman olduğunu, içinde ibret verici manevi noktalarında bulunduğu mizah diliyle anlatıyor. Robin Müslüman olmadan önceki inancı hakkında şöyle diyor: "Ben kırsal bir yörede büyüdüm ve annem ve babam beni ateist olarak yetiştirdi. Oysa ikisi de Hristiyanlık inancı ile yetiştirilmişti. Onları zorla kiliseye götürmüşlerdi ve bu yüzden kiliseye gitmenin her anından nefret ediyorlardı. Bu yüzden ben doğduktan sonra benim kafama ölümden sonra yok olacağım ve ne Tanrı ve ne de ahiret diye bir şeyin var olduğu ve tüm bunların birer kuruntudan ibaret olduğu düşüncesini de yerleştirdiler."
Robin daha iyi bir yaşam için ilk arayışlarına üniversite döneminde başlıyor ve o günleri şöyle anlatıyor: "Benim Müslüman oluşumun öyküsü üniversitenin ilk yılından başlıyor. O yıl benim için birçok sıkıntı ortaya çıktı. Annem ve babam boşandı ve bir hafta içinde iki kez araba kazası yaptım ve maalesef aynı yılda bir arkadaşımı kaybettim. Ve işte bu noktada aklıma bazı sorunlar gelmeye başladı. Yaşamın hedefi nedir? Bu sorular kutsal bir arayışa başlamama sebep oldu."
Aslında bir musibetle karşılaşan insanlar o musibete karşı iki şekilde tepki verir. Bazıları olumsuz bir yaklaşımla bu tür hadiseleri Allah'a ve dine bağlar ve o hadislerden uzak durmaya çalışır. Fakat bazı derin düşünen insanlar bu olumsuz hadiselerden ders almaya ve hadisenin de gerçek köklerini bulmaya çalışır. Ruben ikinci yolu seçti ve çeşitli dinlerin üzerine araştırma yapmaya başladı. Ve doğal olarak da en başta Hristiyanlığın üzerine araştırma yapmaya başladı.
Ruben bu çerçevede Hristiyanların merkezlerine gitti ve bu dinin çeşitli mezheplerini araştırdı. Fakat herhangi bir sonuca ulaşamadı. Ruben şöyle diyor: "Ne zaman Hristiyan din adamlarına gidip bir soru sorduğumda, onların kutsal kitabı alıp da senin sorunun cevabı burada yazılmıştır dediğini görmedim. Onlar sadece soruyla ilgili kendi görüşlerini beyan ediyordu ve ben yavaş yavaş Hristiyanlığın hakkında çok farklı yorumların söz konusu olduğunu ve her Hristiyanın Hristiyanlık hakkında kendine özel yorumu olduğunu fark ettim."
Tahran Radyosu.
Avustralyalı meraklı genç Ruben araştırmalarının devamında bu kez Hindu, Yahudi ve Budist inançlarını araştırmaya yöneldi. Ruben bu macerayı da şöyle anlatıyor. Üniversitenin birinci yılında bir benzin istasyonunda yarı mesai şeklinde çalışıyordum. Mesai kardeşlerimden biri Hindistanlı ve Hindu mezheplerindendi ve ben de o sıralarda onun inancı hakkında çok meraklıydım. Fakat o da beni ikna edemedi. Yahudi inancını da araştırdım fakat bu dinde de sorularımın cevabını bulamadım. Budizm de sorularıma cevap veremedi.
Peki ama Ruben İslam diniyle nasıl tanıştı? İlginçtir ki Ruben'in İslam'la tanışmasına Hristiyan bir arkadaşa sebep oldu. Ruben bu konuyu da şöyle anlatıyor. Hristiyanlık, Yahudi, Hindu ve Budist inançlarını araştırdıktan sonra Hristiyan olan yakın bir arkadaşım, "Acaba İslam hakkında da araştırma yaptın mı?" diye bir soru sordu. İslam adını duyunca hemen aklıma teröristler geldi. Ve ben de "Müslümanlar terörist, ben asla onların dinini istemem" dedim. "Vata Müslümanların deli olduğunu, neden İslam'ı düşüneyim ki?" dedim. Fakat bir gün hayretler içinde kendimi bir camide buldum.
Aslında Batı'nın İslam ve Müslümanlar hakkında yürüttüğü propagandalar yüzünden Boben ve birçok gayrimüslim insan rahmet ve barışlığına uğran İslam birine şiddet ve terör yanlısı bir din ve Müslümanlara da terörist olarak görüyor. Fakat Yüce Allah Ruben'e rahmet kapılarını çoktan açmıştı.
O sıralarda hala Allah'a inanmayan ve Müslümanları da terörist bilen Ruben sonunda camiye çekildi. Ruben bu macerayı şöyle anlatıyor. "Ayakkabımla bir camiye girdim ve caminin halısı üzerine bastım. Bir kardeşim namaz kılıyordu. Onun da önünden geçtim ve secdeye giderken ayağım kafasına çarptı. Ne yaptığımın asla farkında değildim. Birden o kardeşin kalkıp bana doğru geldiğini gördüm. Kendi kendime bugün ömrümün son günü. Bu Müslüman beni öldürecek" dedim. Ama hayretle bana şöyle söylediğini fark ettim. "Hayırlı günler arkadaşım, nasılsın?" Onun bu samimi tepkisine çok şaşırmıştım.
Bir Müslümanın Ruben'e bu şekilde olumlu tepki vermesi Müslümanlara yönelik olumsuz bakışını tamamen değiştirir ve Ruben bu kez sorularını Müslümanlardan sormaya başlar. Ruben Müslümanların sorularına verdiği cevapların hakkında ise şöyle diyor. "Bu kardeş ve camide bulunan diğer kardeşlerle oturup Hristiyan papazlardan sorduğum soruları sormaya başlayınca beni sarsan şey şu oldu ki, ne zaman bir soru soracak olursam Müslüman kardeşler bana hemen cevap vermiyordu ve önce Kur'an-ı Kerim alıyor ve şöyle diyordu: "Kardeş bu kitabı oku" ve ben sorularımın cevabını bu acayip kitapta buluyordum.
İslam peygamberinin ebedi mucizesi Kur'an-ı Kerim Ruben'i derinden etkiliyor ve bu kitabı okumaya başlıyor. Ruben Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor: "Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım ve okunmasının bir roman okumak gibi olmadığını fark ettim. Sanki biri bana emrediyor, biri beni yönlendiriyor gibiydi."
İslam birinin Yüce Talim'in sonunda Avustralyalı ateist Genci hakkaniyeti konusunda ikna ediyor ve böylece Müslüman olmaya karar veriyor. Robin hayatının en hassas anını maneviyat ile karışık bir mizah ile şöyle anlatıyor. Bir süre olmuştu ve İslam dininin manevi ve ilmi delilleri ve hakkaniyeti üzerine araştırma yapıyordum. Kur'an-ı Kerim'de dağlar çiviye benzetilmiştir ve yine bu kitapta bir ceninin ana rahminde nasıl yer aldığı beyan edilmişti. Bunlar ilmi delillerdi fakat ben ufak bir itilmeye ihtiyaç duyuyordum.
Robin macerayı şöyle anlatıyor. Bir gece kendim için manevi bir ortam oluşturmak istedim. Pencereleri açtım, perdeleri araladım ve bir mum yaktım. Ve manevi bir his ve manevi bir hale kavuşmak istedim. Ve kendi kendime, bu gece kader belirleyici gece dedim. Her yer sessizdi ve ben de Kur'an-ı Kerim okuyordum ki birden duraksadım. O sırada kendi kendime, Rabbim bu an benim için belirleyici an ve ben İslam'ın içine atlamak istiyorum. Ve sadece bir dürtüye ihtiyacım var. Ve bu da bana bir işaret göndermendir. Ani bir şimşek gibi dedim.
Ruben şöyle devam ediyor. Allah'a dedim ki sen yeri yaratmışsın. Senin için bana bir işaret göndermek çok kolay. Gönder ki ben de Müslüman olayım. O sırada sinema filmleri gibi mumların yerden 4 metre yükselmesini bekliyordum. Ama hiçbir şey olmadı ve bu yüzden canım çok sıkıldı. Ama oturdum ve dedim ki Allah'ım bu iyi bir fırsat. Ben hiçbir yere gitmiyorum ve senden bir işaret alana kadar burada bekleyeceğim. Belki başın kalabalıktır ve dünyanın öbür ucunda başka işlerin vardır. Ama yine de hiçbir şey olmadı ve ben de kendi kendime bitti artık. Bu benim Müslüman olmam için kaybolan son fırsattı dedim.
Ancak Ruben'in düşündüğünün aksine Allah Teala onun için önceden bir mucize hazırlamıştı. Üstelik bu mucize sadece bu Avustralyalı gence de özel değildi. Bu mucize sadece Robin'i değiştirmekle kalmadı, mahcup da etti. Robin şöyle anlatıyor. Tekrar Kur'an-ı Kerim'i aldım ve okuduğum yerden okumaya devam ettim. Ve birden şu ayeti gördüm. Sizlerden ayet ve işaret talebinde bulunanlar, acaba size yeteri kadar ayetlerimizi ve işaretlerimizi göstermedik mi? Etrafınıza bakın, yıldızlara ve güneşe bakın. Ve suyu görün. Tüm bunlar bilen insanlar için işaretlerdir.
Ruben şöyle devam ediyor. Bu ayeti okuyunca korku her tarafı sardı. Öyle ki yatağımdaki çarşafı başıma çektim ve uyku numarası yaptım. Zira Allah'tan kendime özel bir işaret talep edecek kadar kibirli olduğumu düşünememiştim. Oysa Allah bu dünyada tüm işaretlerini mahlukları için koymuştur ve tüm bunlar bizim içindi.
Böylece Robin İslam hakkında 6 ay araştırma yaptıktan sonra o gün Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini okuduktan sonra etkilendi ve Müslüman olmaya karar verdi. Kuşkusuz Robin'in son semavi dine inanması ve değişmesi davranışlarını da etkiledi ve hatta bu dine inanmayan ailesini bile etkiledi. Şimdi Avustralyalı genç İslam dinin talimiyle yepyeni bir yaşama kavuştu ve artık hayatı fani dünya ile sınırlı görmüyor.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 14. bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ve ilgili hadisleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Öğretmenler, insanları eğitmek ve bilimi yaymak suretiyle onları kemale doğru yönlendirir ve gelişmelerine vesile olur. Gerçekte insanlar her türlü gelişmelerini ve kemale ermelerini öğretmenlere borçludur. Gerçekte ilim ve bilim Yüce Allah'ın nimetlerindendir ki en başta enbiyalara ve evliyalara öğretmiş ve daha sonra tüm beşeriyete sunmuştur. Enbiyalar ve evliyalar da Yüce Allah'ın bu nimetlerine şükretmek amacıyla öğrendikleri ilim ve bilimi başkalarına öğretmiştir. Yüce Allah Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyurur. Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.
İmam Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Bana bir harf öğreten kimse beni kendi kölesi yapmıştır. Evet, bugün sohbetimizde öğretmen ve eğitimin önemiyle ilgili ayet ve hadislerden söz edeceğiz.
İslam kültüründe öğretmenlik önemli ve büyük bir görevdir. Çünkü öğretmenin çalışma alanı bütün bir toplumu, milleti hatta tüm dünyayı kapsar. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Gerçi ayetin göreci anlamı maddi yaşam ve ölüm gibi görünür. Fakat bundan daha önemlisi manevi yaşam ve ölümdür. Bir insanı cahillikten kurtarmak ona hayat vermek gibidir. Bu yüzden bir insanı eğitmek ve hidayete erdirmek, tüm beşeriyete eğitmek ve hidayete erdirmekle eşittir. Ve yine bir insanı saptırmak, tüm beşeriyeti saptırmak gibidir. Rivayetlere göre bir gün adamın biri İmam Seccad aleyhisselama gelir ve babasının katilini şikayet ederek kısas talebinde bulunur. İmam Seccad aleyhisselam şöyle sorar. Acaba bu şahıs sana herhangi bir hizmette bulunmadı mı ki kısas yerine diyet ödesin? Adam şöyle dedi. Evet, birkaç gün benim öğretmenimdi ama bu kısastan vazgeçmeme sebep olamaz. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen ne dersin? Öğretmek ve irşad etmenin değeri onun kanından yani kısas edilmesinden çok fazladır. Bu sözleri duyan adam kısas talebinden vazgeçer.
Tahran Radyosu.
Beşeriyetin en büyük öğretmeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliğiyle onur duyar ve şöyle buyururdu: "Ben öğretmek için gönderildim." İşte bu yüzden İslam dininde öğretmenlik maneviyatla bütünleşen bir ameldir ve din önderleri buna büyük saygı duymuştur. Öğretmenliğin mevkii o kadar yüksektir ki İmam Hasan Askeri aleyhisselam şöyle buyurur: "Kim bir cahili hidayete erdirir ve ona İslam'ı öğretirse, Yüce Allah katında biz Ehl-i Beyt'in yanında yer alır."
Yine İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir hadiste şöyle okumaktayız: "Size bağışlayanların en bağışlayanı kim olduğunu haber vereyim mi? Bağışlayanların en bağışlayanı Allah'tır. Ve ben Adem oğullarının en bağışlayanıyım. Benden sonra sizlerin arasında en bağışlayanı, bir ilim ve bir bilimi öğrenen ve onu yayarak başkalarına öğretendir. Böyle biri kıyamet gününde kendisi bir ümmet gibi mahşur olacaktır." Burada öğretmenin ümmete benzetilmesi, açıkça öğretmenlerin düşünceleri ve kişiliği toplumu eğitmeye paralel olarak beşeri toplum arasında yayıldığını gösterir. Öğretmen ne kadar daha fazla sayıda talebe bilim ve bilim öğretirse, o kadar manevi ve sosyal kişiliği toplumda yayılır ve bir ümmet kadar olur.
Öğretmenlik mevki yüce bir mevkidir. Öyle ki bu mevkiden daha üstün bir mevki yoktur. Öğretmenler peygamberlerin varisleri sayılır. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: "Bilginler peygamberlerin varisidir." Öğretmen ve üstadın mevki o kadar değerlidir ki İslam peygamberi İmam Ali aleyhisselama şöyle buyurur: "Ey Ali, eğer biri senin aracılığın ve Allah'ın yardımı ile hidayet yolunu bulur ve Hakk'a doğru yönelirse, yığınla kırmızı tüylü devenin maliki olmandan daha hayırlıdır." Bilindiği üzere kırmızı tüylü deve o dönemde Arap dünyasında en değerli mal varlığı sayılırdı.
İmam Zeynul Abidin aleyhisselam da toplumun kesimlerinin haklarına işaret ederken öğretmenlerden toplumun üstün kesimi şeklinde söz ediyor ve izleyenlerine ve yakınlarına öğretmenlerin ve hocaların haklarına saygı göstermelerini tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Senin öğretmeninin hakkı ona saygı göstermen ve önünde eğilmendir. Her mecliste ona saygı göstermeli ve sözlerini iyi dinlemelisin."
İmam Ali aleyhisselam da toplumun tüm kesimlerinin öğretmene saygı duyması gerektiğine inanır ve Müslümanlara, bu değerli insanlara hangi mevkide olursa olsun kendi babaları gibi sevmelerine ve saymalarını tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Babanıza ve öğretmeninize saygı göstermek için onların önünde ayağa kalkın, hatta padişah olsanız bile."
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından dinleyebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değil, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtelim. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Değerli dostlar, bugün yine İran'ın Fars eyaletini düzenlediğimiz seyahatimizi ve eyaletin merkezi Şiraz'ın güzel tarihi mekanları ile tanışmaya devam ediyoruz. Seyahatimizin devamında Şiraz kenti ve çevresinde birçok kutsal mekanın bulunduğunu belirtmeliyiz. Öyle ki bazıları bu yüzden Fars diyarını kutsal mekanlar diyarı olarak adlandırır. Birçok tarihçi ve seyyah Fars yöresine ve özellikle Şiraz kentine mezhebi açıdan İran'ın ilk Şii kenti ve Darul Mümin'in yani Müminler diyarı olarak anıyor. Şiraz kentinde geriye kalan tarihi dini mekanların mazisi Kamiri 2. ve 3. yüzyıllara dayanır ve bu diyarın o dönemde yaşayan insanların zengin kültürünü yansıtır. Şimdi gelin hep birlikte bu değerli dini tarihi eserlere gözden geçirelim.
Şiraz kentinin en ünlü türbesi İslam peygamberinin pak torunlarından Hazreti Ahmet bin Musa'nın türbesidir. Şah Çırak lakabı ile ün yapan bu türbe Ehl-i Beyt hayranlarının uğrak yeridir ve Şiraz kentinin göbeğinde yer alır. Ahmet bin Musa, Gamiri 2. yüzyılda Abbasi halife Mamun'un emri üzerine Tus'a doğru yolculuğu sırasında kardeşleri ve yakınları ile birlikte şehit edildi. Ahmet bin Musa'nın Tuz kentine yolculuğunun sebebi kardeşi İmam Rıza'yı ziyaret etmekti. İmam Rıza aleyhisselam zorla Tuz kentine götürülmüştü. Ahmet bin Musa'nın mutahhar mezarı Gamiri 5. yüzyılda bulundu ve üzerine bir türbe inşa edildi. Safavi kralı 1. İsmail döneminde ve Gamiri 912 yılında bu türbede köklü bir restorasyon çalışması gerçekleşti. 90 yıl sonra bir deprem sonucu türbenin yarısı yıkıldı. Ancak bir süre sonra yıkılan bölüm yeniden inşa edildi. Bundan sonra da Şah Çırak Türbesi çeşitli dönemlerde restore edildi. Hicri Şemsi 1337 yılında türbenin eski kubbesi yıkıldı. İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra da Şah Çırak Türbesi'nde geniş çaplı restorasyon çalışmaları gerçekleşti ve türbenin alanı genişletildi.
Şah Çırak Türbesi'nin şimdiki binası bir eyvan ve türbeye bağlı çok sayıda odadan oluşuyor. Bu türbenin mimarisi ayna işlemeleri, kitabeleri, alça işlemeleri, revak ve türbenin gümüş kapıları her biri İslami sanatın değerli örnekleridir. Hazreti Şahçırağ'ın kardeşi Seyyid Emir Muhammed'in mezarı da türbenin doğusunda yer alıyor ve ayna işlemeleri göz kamaştırıyor. Burada bulunan mezarın üzerindeki parmaklık ise gümüştendir ve İranlı seçkin üstadların el emeği göz nuru sayılır. Hazreti Ahmet bin Musa ve kardeşi Seyyid Emir Muhammed'in kutsal mezarları İslam peygamberi ve ehli beyt hayranları için muhteşem bir ziyaret mekanı olarak Şiraz kentinin göbeğinde her gün dünyanın dört bir yanında bu mekana gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır.
Atik Ulu Camii'de Şiraz kentin en eski dini tarihi eserlerinden biridir. Bu cami aynı zamanda Cuma Camii olarak da anılır. Cuma Camii Şahçırak Türbesi'nin doğusunda bulunuyor. Atik Ulu Camii Saffari Amrulleys'in iktidarı döneminde ve Kameri 281 yılında inşa edildi. Caminin altı girişi vardır. Caminin avlusunun ortasında kireçten küp şeklinde bir bina vardır. Bu bina Allah'ın evi olarak adlandırılmıştır. Binanın kitabeleri ise İncuların kralı Şeyh Ebu İshak döneminde ve Sülz hattı ile yazılmıştır. Atik Ulu Camii binası depremler yüzünden büyük yıkımlar yaşadı. Ancak Safaviler ve Gacarlar dönemlerinde...
Şimdi Şiraz'ın bir başka ünlü tarihi camiine yani Nasırül Mülk Camii'ne geçiyoruz. Bu cami Gacarlar döneminin büyük şahsiyetlerinden Mirza Hüseyin Ali Nasırül Mülk tarafından inşa ettirildi. Caminin geniş avlusu kuzey ve güney kanatlarında iki eyvanı, doğu ve batı kanatlarında iki şebistanı ve çok güzel süslenen girişi ve bir de revakı bulunuyor. Cami fayans ve mukarnez işleme bakımlarından İran'ın en güzel camilerinden biri sayılır. Binanın hemen hemen tüm yüzeyleri bitki motifli 7 renkte güzel fayanslarla kaplıdır. Üzerinde bitki, doğa manzaraları ve hayvanların motifleri bulunan fayanslar, Gacarlar döneminin fayans işleme ustalarının zevk ve yeteneğini yansıtır.
Müşirül Mülk Camii yine Gacarlar döneminde Şiraz kentinde miras kalan bir başka güzel camidir. Bu camide Fars valisi Hac Mirza Ebul Hasan Ham Müşirül Mülk'in talimatı üzerine Gameri 1274 yılında inşa edildi. Bu cami dayanıklılık ve mimari bakımından Şiraz'ın Vekil Camii gibidir. Caminin mihrabının güzel fayans işlemesi Gacarlar dönemin en güzel camilerinden biri olarak anılmasına vesile olmuştur.
Şiraz kentindeki bu güzel camilerin yanında Kur'an kapısı da kentin en değerli dini tarihi binalarından biridir. Bu kapı Şiraz kentinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Bu kapıya binanın çatısında bir cilt Kur'an-ı Kerim yerleştirildiği için bu ad verilmiştir. Bu bina Deylemilerin kralı Azadüddule döneminde inşa edilmiş ve içine bir cilt Kur'an-ı Kerim yerleştirilmiştir. Böylece yolcuların seyahate başlarken Kur'an-ı Kerim'in altından geçmesi sağlamıştır. Bu binada zamanla yıkılmıştır ancak Zeyniye döneminde Kral Kerim Han tarafından yeniden restore edildi. Hicri Şems'i 1316 yılında Şiraz kentinin kuzeye uzanan caddesine genişlemesi yüzünden bu bina tekrar yıkıldı fakat birkaç yıl sonra yeniden inşa edildi. En son Şiraz'ın ünlü iş adamı Hüseyin İgar Hicri Şems'i 1327 yılında bu binayı restore etti ve binanın üzerinde Sülüs ve Nus hatları ile fayans üzerine yazılan Kur'an-ı Kerim ayetleri dikkat çekiyor.
Değerli dinleyiciler, Şiraz kenti geçmişlerimizin sanat ve kültür değerlerini yansıtan tarihi eserlerinden başka tarihi medreseleri, kütüphaneleri, müzeleri ve ünlü şairlerin, düşünürlerin ve filozofların mezarları ile de ün yapan bir kenttir. Bu mekanlar her gün binlerce edebiyat ve bilim hayranının uğrak yeridir. İnsanlar İran diyarının kültür ve edebiyatının yıldızları olan bu büyük şair, arif ve filozofların mezarını ziyaret ederek onları saygı ile anmaktadır. Şiraz kenti Hafız, Sadi ve Hacı Kirmani gibi İran'ın ünlü şairlerinin mezarına ev sahipliği yapıyor. Şimdi Şiraz kentimizin devamında sizi Hafız'ın mezarına götürmek istiyoruz.
Şiraz kentinin adı İranlı büyük şair Hafız'la bütünleşmiştir. Nisanul Gayb lakabıyla anılan büyük şair ve arif Hoca Şemseddin Muhammed Şirazi Kamere 726 yılında Şiraz'da doğdu ve 65 yaşındayken yine aynı kente vefat etti ve burada toprağa verildi. Hafız gençlik çağında Kur'an-ı Kerim, Arap edebiyatı ve insani bilimleri öğrenmeyi başladı ve tefsir, kelam, hikmet ve edebiyatta çağının seçkin şahsiyetlerinden biri oldu. Gerçi Hafız kaside, mesnevi ve rubai yazmakta da çok yetenekliydi fakat ünü daha çok gazellerinden ötürüdür ve gazelleri Fars dilinde yazılan gazellerin ruhu sayılır. Hafız'ın yazdığı gazeller çok güzel ve şairane sözcüklere yansıyan derin insani düşüncelerin simgesidir ve adeta ebedileşmiştir. Günümüzde de Hafız'ın ünü İran sınırlarını aşmış ve gazelleri dünyanın birçok diline çevrilmiş ve dünya edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinin takdir toplamıştır.
Hafız'ın mezarı Şiraz kentinde Hafiziye olarak anılan semtte yer alır. Bu mekan Şiraz kentinin en önemli turistik cazibelerinden biridir ve Hafız ve şiirlerinin hayranlarını uğrak yeri sayılır. Kameri 856 yılında yani Hafız vefat ettikten 64 yıl sonra mezarının üzerine bir kubbe inşa edildi. Bu binanın önünde büyük bir havuz yer alıyordu. Kameri 1189 yılında Zendiye hükümdarı Kerim Han da Hafız'ın mezarı üzerinde çok güzel bir bina inşa ettirdi. Bu bina dört yüksek ve tek parça taş sütun üzerinde duran çatı altında büyük bir salondan ibaretti ve önünde de büyük bir bahçe vardı. Hafız'ın mezarı üzerine de mermerden bir taş yerleştirildi. Bu taş halen mezarın üzerindedir. Kerim Han'ın Hafız'ın mezarı üzerinde inşa ettirdiği bu binadan sonraki 160 yıl boyunca bazı hayırsever insanlar bir takım inşaat ve restorasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonunda Hicri Şemsi 1315 yılında merhum Ali Asker Hikmet'in çabaları sonucu ve Kerim Han döneminin mimarisinden esinlenerek Fransız tasarımcı André Gaudrat şimdiki binayı tasarlayarak uyguladı.
Hafız'ın mezarı üzerindeki yeni binanın çatısının iç kısmı muarrak fayansla işlenmiştir. Çatının dış yüzeyi ise dervişlerin ve kalenderlerin giydiği şapkaları andırır. Bu yüzden bakır kaplaması zamanla paslanmış ve çok güzel bir renge bürünmüştür. Bu mekan ta eski zamanlardan beri Hafız hayranlarının uğrak yeridir. Hafız'ın türbesinde diğer bazı şairlerin mezarları da bulunuyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızın 8. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Thank you.